Ayrım 9. Sayfa 108. Nasılsa güpegündüz peşimden gelecek değil diye düşündü. Ama tam da öyle oluyor. Devran biniyor arabasına. Kadının adımlarının hızında sürmeye başlıyor. Aralarında 5-6 metre. Yavaş süreceğim söz. Sıcaktan mı terliyor? Birisi görecek diye mi? Dedikodu konusu olmayı hiçbir zaman sevmedi. Gerçi her oyuncu böyle der ama kendilerini magazin ekinin manşetinde görmekten de bazen gizlice zevk alırlar. Sonuçta o paralar Greta Garbo gibi oynadıkları için değildir. Hayatlarını sundukları içindir. Yine de suratı yaralı bir taksiciyle uzak bir doğu şehrinde yakalanmak sığmaz bu işin raconuna. Gitmezsen polis çağıracağım. Gidersem de taksi çağıracaksın. İşte burada çağrılmışı var. Üstelik artık tanıdık sayılırız. Değil mi Polena? Arabayı durdurmuş, arka kapıyı açmıştı çoktan. Acaba kaç yaşında? Sitareden ne istiyor? Doğulu erkeklerin yaşlarını da niyetlerini de tahmin edemiyor. Kızım Stare, dikkatli ol. Şu an dün gecekinden de ideal bir tecavüz kurbanı adayısın. Böyle şeyler hep yabancılara güvenen kadınların başına gelir. Garip olan böyle düşünmesine rağmen binmesi lanet taksiye. İntihara teşebbüs mü, macera hevesi mi, esrarlı bir güç onu adama itaate zorluyor. Yara iziyle birleşen o gülüş, Stare gibi feleğin çemberini eskitmiş bir kadını hipnotize ediyor. Şok tabancasının yanında mı? Aman ne komik. Stare kapatıyor arabanın kapısını ve uzaklaşıyor. Hem çekim mekanından hem de neler döndüğünü anlamak için sokağa çıkmış Enis'in kaygılı bakışlarından. Nereye gidiyoruz? Diyor Stare. Çılgın kara gözlere dikiz aynasından bakarak. Gidince görürsün. Ha, sürpriz yani. Sever misin? Hiç sevmem. Cevap vermiyor Devran. Takside yine o tuhaf sessizliklerden oluyor. Uzarsa Stare korkmaya başlayacak. Niye bana Polena dedin? Polena değil misin? Yıllardır kimse beni öyle çağırmamıştı. Akşam dizinin eski bölümlerine baktım internetten. Güzel bir çocukmuşsun. Ha, öyleyim demek geliyor Stare'nin içinden. Gerzek bir çocuğum hala. Kalbinden vazgeçmesinin büyümenin bedeli olduğunu hiç anlamamış bir çocuk. O ağzını açmadan Devran sapıyor caddeden. Ağaçlı yola giriyor. Ağaçlığın bitiminde beliren şey Stare'nin nefesini kesecek. Karşısında yöredeki en büyük çadır kent. Çadırların sayısı şehre geldiğinden beri gördüklerinin toplamından fazla. Uzayıp gidiyorlar vadiye doğru. Devran durduruyor arabayı. Gel, seni birileriyle tanıştırmak istiyorum. Düşüyor kadının önüne ve yürüyorlar. Renkleri griye dönmüş beyaz Kızılay çadırları boyunca. Yoksul, yaralı, her yaştan insanın arasından geçiyorlar. Hepsinin yüzünde aynı enkaz. Çoğu yakınlarını kaybetmiş, ruhlarında taş taş üstünde kalmamış. Millet buralarda barınıyor depremden beri. Kızılay çırpınıyor ama hala eksik gedik çok. Zayiat çok büyük. Ne çok çocuk var. Buraların çoktur çocuğu. Yetim kalmış çocuklar. Ne olacak belli değil şu taraftan. Sağlık ocağı çadırında Doktor Mümtaz çetin bir mücadele içinde. Haylazın tekine aşı yapmaya çalışıyor. Çocuk kurtulmak için çırpınarak ağlıyor. Ellilerinde tombul bir adam Mümtaz. Saçsız başında boncuk boncuk ter. Dursana evladım, acımayacak dedim ya. İstemiyorum. Ama olmaz ki iyiliğin için. Aa, kuşa bak ne acayip. Doktorun havada gösterdiği yere bakıyor çocuk. Mümtaz da fırsattan istifade basıyor iğneyi koluna. Ah, ağzına sıçayım seni doktor amca. Alnındaki teri silerek fark ediyor çadırın kapısındaki iki gölgeyi. Erkek tanıdık, kadın değil. Gerçi gözü bir yerden ısırıyor ama depremden beri bin türlü dert tarafından ısırılan zihni nereden olduğunu çıkartamayacak kadar karışık. Kolay gelsin Mümtaz abi. Kolaysa başına gelsin. Ne haber? Bak kimi getirdim diyerek ilk yardım dolabının önünde dikilen kadını gösteriyor. Stare Hanım, kendisi dizi oyuncusu. Memnun oldum, hoş geldiniz. Mümtaz kadını hangi diziden tanıdığını hatırlamaya çalışırken Sitare bir adım yaklaşıp elini uzatıyor adama. Eskiden hayranlarıyla tanışırken hep böyle yapardı. Hoş bulduk. Geçin, oturun şöyle. Çay var ocakta. Ben şu küçük canavarların icabına bakayım, geliyorum. Dediğini yapabilmesi 20 dakika alıyor. Bu sürede boy boy çocuğa yapıyor aşı. Az önceki gibi ortalığı birbirine katan başka haylazlar çıkmıyor. Mümtaz'ın karşısında hüzün verici bir olgunlukta çıt çıkarmadan duruyor Hoda'nın depremle yıkılmayan çocukları. Çok yoruluyorsun be Mümtaz abi. Sen yorulmuyor musun oğlum? Bütün gün direksiyon sallarken. Yalnız mısın burada diye soruyor Sitare. Normalde 3 doktor daha var ama onlar başka yerdeler şimdi. Aşı haftası malum. Mümtaz abi gönüllü doktorlarımızdan. Ankara'daki ailesini bıraktı, buraya adadı kendini. Allah razı olsun. Mütevazi doktor övgü faslından hoşlanmadı. Devran'a ters ters baktıktan sonra Sitare'ye döndü. Hoş geldiniz şehre. Etrafı görebildiniz mi? Pek sayılmaz. Ne dizisi şimdi bu? Dizi işte, aşk, entrika falan. Ben seyredemiyorum ama hanım meraklı dizilere. Niye burada çekiyorsunuz? Bilmem, yapımcı öyle istemiş. İyi olmuş diyerek çadırın önünde oynayan çocuklara bakıyor doktor. Hayatın devam ettiğini görmek güzel. Sitare ve Devran da bakıyor çocuklara. Depremlerden gelen ruhu yaralı çocuklara. Boy boy, renk renk, ışıl ışıl çocuklara. Çadırların ortasında kalmış üçgen şeklindeki boş alanda kızlı erkekli maç yapıyorlar. Hepsi o kadar neşeli ki kimin kazanacağını mümkün değil anlamak. Devran kardeşimiz bizi yalnız bırakmaz diyerek taksicinin sırtına vuruyor Mümtaz. Neye ihtiyacımız olsa Hızır gibi yetişir. Elimiz ayağımızdır. Doktoru mahcup mahcup dinleyen Devran'a bakınca ürperiyor Sitare. Sebebi yara izi ya da şehrin başına gelenler değil. Tatlı, yumuşak bir ışık süzüldü çadırın aralığından ve o ışıkta Devran'ın yüzü büste benzedi. Bir sanatçının yonttuğu, kıvrımlarını sabırla şekillendirdiği heykele. Üstelik bu sefer kaçırmıyorlar birbirlerinden gözlerini. Taksiye döndüklerinde arka koltuk yerine Devran'ın yanına oturuyor. Belki de kendisini bir anlığına yol arkadaşı gibi hissettiğinden. Şimdi nereye? Senin işin yok mu? Öğlenden sonra repo. Buyur. Boş gün yani, akşama kadar işsizim. Ha. Ama senin işin varsa mani olmayayım. Yok diyor Devran kontağı çevirirken. Benim de repo. 20 dakika sonra yıkılmış binalarla dolu bir sokak. Sitare depremin nefesini ilk kez yüzünde duyuyor. Kat kat çökmüş binaların, moloz yığınına dönmüş evlerin içinde hayat kalıntıları. Yok olmuş bir ailenin duvardaki resmi, asla dönmeyecek bir yolcudan kalma bavul. Kim bilir hangi dizi oynarken ekranı patlamış televizyon. Sen ne yapıyordun diye soruyor Devran'a. Evdeydim. Yalnız mıydın? Evet, Vahit abinin radyosunu tamir ediyordum. Komşum? Komşumdu yani. Yoksa o da mı? O, karısı, çocukları, hepsi gitti. Apartman komple çöktü. İşte bunlar gibi. Sen nasıl kurtuldun? Sigaram bitmişti. Pencereden baktım, köşedeki bakkal hala açık. Hem de biraz yürüyüş olur dedim. İyi ki demişsin. Vahit abinin bir ufaklık vardı. Tekne kazıntısı. Gülistan. Görsen nasıl güzeldi. Bakmaya kıyamazsın. En çok onu severdi. 3 gün dayanmış enkazda. Hala rüyama girer. Vah yazık. Kuş kadar canıyla çırpınmış hayata tutunmak için. Sonuna kadar pes etmemiş. Hayat çok adaletsiz. Öyle ama çok da güçlü. Yoksa el kadar kız 3 gün nasıl dayansın? Sitare'nin aklına söyleyecek bir şey gelmiyor. Sözcükler ölü çocuklara ne diyebilir ki? Civardaki enerji alanı insanı sersemletiyor. Atmosferin, yer çekiminin, ışığın yoğunluğu değişti. Hayatın sürdüğü kısmen yıkılmış sokaklara varıyorlar. Devran'ın yanında nedense kendisini uzun zamandır hissetmediği kadar güvende hissetmektedir. Aynı sokaktaki bakkalda makyöz mami alışverişte. Çekim erken bitince dolaşmaya çıktı. Biraz dolandıktan sonra şehirde enkaz yığınlarından başka keşfe değer bir şey olmadığına karar verdi. Burada aylarını geçirme ihtimali içini karartıyor. Ege'deki işi parası az diye geri çevirdiğine pişman. Mentollü sigarasını ve diyet kolasını alıp çıktığında gözlerine inanamayacak. Stare bozok. Sabahki taksiciyle kol kola. Mami'nin neşesi yerine geliyor birden. Kolay kolay kimseye nasip olmayacak bir dedikodunun kokusunu aldı. Gün batarken Stare ve Devran nehir kıyısındaki çay bahçesinde oturuyorlar. Dağlardan esen rüzgarlar rahatlatıcı. Akarsuyun sesi dalgın. Havada katmerli papatyaların ve dağ bitkilerinin kokusu. Kuşlar vals ritmiyle öterek akşamı selamlamakta. Bir şey sorabilir miyim? Hele bir de ne diyor adam gülerek. Şey, hani dün gece dedin ya, hani aslında alkolik olmadığımı söyledin. Ama bir insanın öyle olmadığını aslında gaza basarak anlayamazsın. Evet, anlayamazsın. O zaman ne biliyorsun? Biliyorum işte. Ah, çok komik, teşekkür ederim. Vallahi içimi rahatlattın. Sen öyle uzman gibi konuşunca ben de sandım ki. Devran kesiyor Stare'nin sözünü. Ben alkoliktim. Ha? Gerçek bir alkoliyi 5 kilometreden tanırım. Özür dilerim diyor Stare kızarak. Boş ver diyor kadının kolundaki ürperen tüylere bakıp. Üşüdün mü? Ceketini koyuyor kadının omuzlarına gayet medeni bir şekilde. Kumaşa sinmiş kokusu karışıyor akarsuyunun Stare'nin kulaklarındaki sesine. Kısık sesli televizyonda Yıldız Tilbe'nin "Şu an yanımda olsan sana neler söylerdim" diyen sesi. Çaylar bitene kadar konuşmayacaklar. Devran'ın taksisi Cevheriye Otel'in önünde durduğunda çoktan gecedir. Yan koltuktaki Stare gülümsüyor. "Teşekkür ederim. Uzun zamandır yaşadığım en anlamlı gündü. Desene durum epey kötü. Yarın da gelecek misin? Yarın da mı repo? Sabah 2 sahnem var ama öğlenden sonra biter. Öyleyse görüşürüz." Stare su gibi adımlarla yürüyor otele. Devran da bakıyor arkasından. Asansöre binmeden son anda dönüp beklediği bakışı bağışlıyor. Gülüyor melekler gibi ve oynuyor saçlarıyla. O an Stare kimdir diye sorsalar Devran şu cevabı verecek. Asansöre binerken dönüp bana bakan ve saçlarıyla oynayan birisi. Asansörün kapıları kapanır kapanmaz, Devran'ın kapıları açılıyor, 2 adam biniyor, biri öne, biri arkaya. "Çalışmıyorum birader, çalıştır arabayı Devran." Görüyor ellerindeki silahları, tanıyor herifleri. Lacivert takım elbise kokusu dolduruyor arabayı. Olayın tek tanığı konsiyerj, anında toz oluyor. Devran'ın çehresi sevgiden nefrete, şefkatten öfkeye geçiyor. O kadar değişti ki şimdi vesikalık çektirse deminki haliyle pasaport kontrolünden geçemez. "Nereye?" "Şöyle bir turlayacağız seninle." Çaresiz çalıştırıyor taksiyi. Yavaş yavaş uzaklaşıyor karanlık sokaklardan, gözden kayboluyor. Devran'ın üstüne kara bir perde gibi kapanıyor gece. 10. Gonca Boğaz manzaralı yatak odasındaki aynanın karşısındadır. İnce göstereceğini umduğu bir siyah elbise giymiş, yeni fondöten beklediği gibi çıkmamış, cildi ne nemlendi ne de ışıldıyor. Allah'tan Suzi'nin tavsiyesi kırmızı ruj iyi. Zaten her zaman iyi ruj sürmesiyle övünür. Parfüme ve göz makyajına da güveniyor. Sadece ayakkabı seçiminden emin değil. Kırmızıları mı giyse? Telefonu çalıyor, sırıtıyor arayanı görünce. "City, seni nasıl özledim." Stare otel odasındaki berjere yanlamasına oturmuş, üzerinde pembe bornoz, başında havlu. "Ne kadar sahtekarsın Gonca, utanman lazım." "Aşk olsun," diyor Gonca, aynada göz makyajını kontrol ederek. "Ben de seni arayacaktım, I'm fine. Berrakların evinde after party var. İlla gel," dedi. "Dizileri başlıyor ya, onun şeysi. Never mind. Asıl sen nasılsın? Nasıl geçti günün?" "Süper. En iyi mektup getiren kadın oyuncu dalında Oscar verecekler. Nasıl olsun? Aynı işte." Soğuk da olsa espri yapması Gonca'nın dikkatinden kaçmıyor. Bu Stare'den aylardır görülmeyen bir şey. İnsan sarrafı meraklanıyor. "Bana bak, senin sesin bir garip." "Nasıl garip?" "Yani canlı. What's going on? Yoksa gelişme mi var?" Var bir şeyler ama gelişme mi yoksa gerileme mi bilemem. I know it, diyor Gonca heyecanla. Enis değil mi? Allah için tatlı çocuk, yakışır sana. Stare birden kaybediyor konuşma arzusunu. Sana iyi partiler o zaman. Come on City, anlatsan ölür müsün? Anlatacak bir şey yok daha. Git şu işin üstüne. Hem cool hem de sektörde geleceği parlak. Babası şirketi ona bırakacak. Başka bir arzum? İçme. Bunu demeyeceksin diye nasıl korktum anlatamam. I love you too baby. İyi gidiyorsun, aynen devam. Yarın arar anlatırım parti dedikodularını. Stare fırlatıyor telefonu yatağın üstüne. Beyaz giysili küçük kız yüzü koyun yatmış, ayaklarını sallayarak bakmaktadır. Bakalım bu işi nasıl batıracaksın dercesine. Yan odada yine o ağlama. Hıçkırıklar artınca dayanamıyor, kalkıyor yerinden. Bornozu ve havlusuyla çıkıyor koridora. Komşu kapı birkaç çalıştan sonra açılıyor. Karşısında dizinin esas kızının ağlamaktan şişmiş yüzü. Her şey yolunda mı Elvan? Hayır diyor kız isterik bir sesle. Beni rahat bırak. Yanda kalıyorum biliyorsun. Rahat bırak dedim. Kız kapıyor kapıyı Stare'nin yüzüne. Burnunun ucundaki kapı numarasına bakarken Elvan'a kızgın değil. Gençliğini hatırlattığı için üzgün. Kızın odasından koridora yayılan kenevir kokusu bir atı uyuşturacak güçte. Kendi odasına döndüğünde beyaz giysili kız yok. Televizyonda asgari zihinsel çaba gerektiren yarışmalardan biri. Yatağa uzanıp boş gözlerle izliyor. Canı içki istemiyor ve Devran'ın gülümseyişi hayalinden gitmiyor. Çifte şaşkınlık içinde dalıyor uykuya. Sabah otelin önünde bekleyen ekip minibüsünde makyöz Mami ile kuaför Lulu kaynatmakla meşguldür. Ay inanmıyorum. Tokmakçısı taksici ha? Gözümle gördüm ayol kol kola giriyorlardı. Allah düşürmesin insanı. Stare'nin otelden çıktığını gören asistan Umay uyarıyor. Kesin sesinizi geliyor. Minibüse bindiğinde sırıtıyorlar. Hepsi de minnettarlar taksiciyle düşüp kalkan alkolik eski çocuk Yıldız'a. Can sıkıntısından öleceklerini sandıkları bu doğu şehrinde birkaç hafta yetecek dedikodu malzemesi tedarik etti. Ne zamana kadar? Başrol oyuncuları kapışana ya da yönetmen günde 20 sayfa çekmekten kafayı yiyene kadar. Rolü benimsediğini hissediyor Stare. Dudu gibi düşünmeye başladı. Anladı onun ne mal olduğunu. Dudu aslında tehlikeli bir madde. Konakta işlenmiş günahların tortulandığı Molotov kokteyli. Her şeyin kara kutusu. Günün birinde eline silah alıp herkesi zımbalama potansiyeline sahip tek karakter. Böyle düşünmek onu gözünde tatlılaştırıyor. Nüans ekleyerek oynamaya başlıyor. Kimsenin umurunda olmasa da. Öğle arasında Enis'le bu konuda fanteziler kurarak eğleniyorlar. Dudu'nun CIA ajanı, seri katil ya da uzaylı olduğu versiyonlar uydurarak kahkahalar atıyorlar. Diğer oyuncular kıskançlıkla bakıyor senaristle bu kadar içli dışlı kaltağa. Devran'ın taksisi sokağa giriyor. Anında ekipte manidar bakışmalar yaşanıyor. Stare sırtlıyor çantasını. Görüşürüz Enis. Koşar adım gidiyor taksiye. Bakışmalar yerini onun duyamayacağı kıkırdamalara ve fısıldaşmalara bıraktı bile. Ayrım sonu. Sayfa 122.